Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuzda Veliler Bahçesi'nden Okumalar programında tekrar birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Bir kurban bayramını idrak ettik. İnşallah cümlemiz istifade etmişizdir. Hakk'a kurbiyetimize vesile olan bir bayram geçirmişizdir. Ve inşallah yaşayacağımız sırat-ı müstakim üzere Kur'an ve sünnet ışığında temiz bir hayatın neticesinde bir bayram sabahına son nefeste uyanırız efendim. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyuruyor. Allah hakkında en çok marifeti yani kalbi bilgisi olanın Allah karşısında hayreti o kadar fazla olur. Veya şöyle okumak lazım belki bu ifadeyi. Allah hakkında marifeti çok olanın marifeti nispetinde hayreti o kadar fazla olur. Çünkü birisi güneşe ne kadar yakın olursa o kadar güneşe hayran olur. Nihayet öyle bir noktaya varır ki o olmaktan çıkar. Yakınların çok olur hayreti çünkü onlar bilir sultandaki siyaseti. Tabii insan bildiğine karşı, arif olduğuna karşı, marifete attığına karşı bildiği varlık nispetince ilmi ve hali artar. Eğer bildiğiniz bir alim kişi ise onu bildikçe, onu tanıdıkça ona olan hürmetiniz artar. Eğer bildiğiniz, tanıdığınız bir mürşid ise, bir Allah dostu ise ona karşı muhabbetiniz, ona karşı iştiyakınız, teslimiyetiniz artar. Bildiğiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ise ona karşı teslimiyetiniz, muhabbetiniz, ittibaınız artar. Bildiğiniz Cenab-ı Hak ise o zaman da en zirvede olarak hayretimiz artar. Çünkü Allah bütün yarattıklarından münezzeh, bütün akılların onu idrakinden haşa münezzeh, sübhan olan akıl, idrak, izan ötesi varlık-ı mutlaktır. Dolayısıyla bir insan kalbi marifetiyle, kalbinde marifet ilmiyle Allah'ı bildikçe Allah'a dair ilmi değil, Allah'a dair hayreti artar. Ve buyuruyor Hazret, öyle bir noktaya varır ki o olmaz. İşte muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin çoğu sohbetlerinde beyan buyurduğu üzere Sakarya Nehri Karadeniz'e döküldüğünde artık Sakarya Nehri kalmaz. Evet, Sakarya Nehri'nin su olarak hidrojen, oksijen olarak belki vardır ama artık o Karadeniz'de kaybolmuştur. Arasanız da şu koskoca Karadeniz'de Sakarya nerede deseniz de artık bulamazsınız. Arif'in sıfatı hakkında sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir. Arif görür ama ilimsiz, gözsüz, habersiz, müşahadesiz, sıfatsız ve perdesiz olarak görür. Onlar kendileri değillerdir. Onlar kendileriyle de değillerdir. Belki onlar ki hakla kendileridirler. Onların dolaşmaları hakkın dolaştırmasıyladır. Onların sözü hakkın sözü olup onların dilleriyle ifade edilmektedir. Onların bakışı hakkın bakışı olup onların gözleriyle uygulanmaktadır. Kişi marifet ilminde terakki edip maneviyatullah'ta dereceler aldıkça buyuruyor büyükler, muhterem dinleyenlerimiz. Fenafillah makamına gelince, yani Allah'ta fanilik makamına gelince artık aslında her biri Allahu Teala'nın sıfatından ve ef'alinden cüz'i ve cüz'i birer tecelli olan kendi fiillerinin hükmü ve mahiyeti ortadan kalkar ve Allah'ta fani olduğu nispette o fiillerin ve sıfatın hakiki veçhesi tecelli etmeye başlar. İşte bunu Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi şöyle özetliyor muhterem dinleyenlerimiz Mesnevisinde. Mürşitler buyuruyor, Allah'ın yayı gibidir. Nasıl ki buyuruyor, bir atıcı eline aldığı yay ile oku istediği yere atarsa, mürşidi kamiller de Allah'ın kaza ve kader oklarını, murat oklarını istediği hedefe kendi vasıtalarıyla attığı yaylar gibidir. Dolayısıyla hiçbir zaman insan gaflete düşüp de bir mürşidi kamilin tasarrufunu, sözünü, sohbetini, fiilini, tavsiyesini kendinden, kendi nefsinden bilmemeli. Bunlar bazen o mürşidi kamil tarafından agah olunarak Cenab-ı Hak'ta fani olmanın tecellisiyle, Allah'ın iradesiyle bu ortaya çıkan, südür eden haller, sözler, irşatlar olabilir. Bazen de o mürşidi kamilin kendisinin dahi farkında olmadan, ki belki de eftal olanı budur affedersiniz, bir mürşidi kamilin kendisinin bile farkında varmadan Cenab-ı Hakk'ın bizatihi ilahi sevki iradesiyle südür eder. Çünkü o mürşidi kamiller öyle bir hale çıkmışlardır ki muhterem dinleyenler, büyüklerin anlattığı üzere artık kendi varlıkları, kendi iradeleri, kendi efal ve sıfatları Allah-u Teala'nınkinde yok olmuştur. Fena olmuştur. Hani Beyazıt-ı Bestami Hazretleri bir gün Beyazıt-ı Bestami ararım nerededir bilir misin diyene 20 senedir ben de araram bulamazam demiş ya, öyle bir tecellidir bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususiyeti Hak Teala'dan hikaye ederek, yani bir hadisi kutsi ile şöyle demiştir. Bir kulumu sevince ben Allah olarak onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum. Tabii bu hadisi kutsinin başında bu hale gelmenin, yani Allah'ın kulu sevmesinin bir sünnetullah icabı meratibi anlatılıyor. Ne deniyor orada? Nafilelerle bana yaklaşır. Yani kul farz olanları ifa edecek. O borç, o mükellefiyet, onda tartışma yok. Hiçbir kul için ömrünün hiçbir safhasına dair, farz ibadetlere dair bir tartışma yok. Yok efendim benim halim şuraya çıktı, bana şöyle işaret geldi, bize şu oldu, bize bu oldu, farzlar, haramlar bize kalktı, kalkmadı, azaldı gibi sapıkça mülahazalara ehl-i sünnet itikadında yer yok muhterem dinleyenler. Değil mi ki o Fahri Zişan Efendimiz, alemlerin yüzüne, yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, Habibullah, Cenab-ı Hakk'ın ömrüne yemin ettiği, geçmiş gelecek bütün günahlarını affettiği iki cihan güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, o son vefat hastalıklarında iki koluna birer kişi girmek suretiyle ayağa kalkıp iki adım atıp kendinden geçerek tekrar bayılıp mübarek başlarından aşağı kovayla su döküldükten sonra ayılıp tekrar iki adım daha atıp tekrar bayılacak kadar eziyeti farz namaza iştirak için çektiyse, bizim ve hiçbir insan için hayatının hiçbir döneminde farz olan ibadetlerden beri olma, haşa, münezzeh olma, haşa, onlardan azat olma, haşa gibi bir şey mevzu bahis değildir. Farz ibadetlerin üstüne ise nafile ibadetlerle kul Allah-u Teala'ya yaklaşmaya başlar. Ve yaklaşa yaklaşa öyle bir hale gelir ki işte orada Cenab-ı Hak o kulu sevmeye başlar. İşte sevince de ben onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum buyuruyor. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurur. Ahiretin padişahları zahitlerdir. Zahitlerin padişahları ise ariflerdir. Allah sevgisinin belirtisi, İnsanı ulu ve yüce Allah'tan alıkoyan her şeyin terk edilmesidir. Böylece bir o kalır, bir de Allah'la meşgul olmak ve bu da ona yeter. Bu öyle bir tecelli ki muhterem dinleyenlerimiz, insan fıtratına Cenab-ı Hak bunu koymuş. Yani insan fıtrat icabı bir şeyi sevdi mi onunla ilgilenmeye başlar. Onunla ilgilenmeye başladıkça ona olduğu ilgisi nispetinde, ona duyduğu sevgi nispetinde diğer şeylerle olan ilişkisi de kesilmeye başlar. Nereye kadar? Daha çok bir şeye ehemmiyet vermesi gerektiği veya daha fazla bir şeyi sevdiğine kadar. Örneğin bir insan çoluğuyla çocuğuyla ilgilenir. Çoluğu çocuğunu, ailesini çok sever. Diğer iştigallerden geri kalır. Hafta sonunu, tatil gününü çoluk çocuğuyla geçirir. Bir başka insan işine gücüne, hastalık derecesine tutkundur. O da bu tutkunluğu nispetince işiyle, gücüyle, fabrikasıyla, dükkanıyla, ticarethanesiyle ilgilenir. Hatta bazen çoluk çocuğunu ihmal eder. Bir başka insan günümüzün hastalıkları dediğimiz bazı lüzumsuz, boş vakit geçiren müsabakalarla, eğlencelerle ilgilenir. Hatta işte duyuyoruz çoluğunu çocuğunu ikmal edip gecelerini, gündüzlerini, hafta sonlarını onlara ayırır. Hep bunlar ilginin neticesidir. Ama nedir bu? Bu Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'da anlattığı o mecazi aşk gibi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli diye tabir buyurduğu Yusuf Aleyhisselam kıssasındaki Züleyha'nın mecazi aşkı gibi bir ilgidir. Aslında bu ilgi ve aşk nüvesi insanın fıtratına Cenab-ı Hakk'a ilgi ve aşk duyması için verilmiştir. İşte insan bu mecazi, bu gölge, bu çocukların oyuncağı nispetindeki ilgilerden geçip kendini Cenab-ı Hak'ta fani edip Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vasıl hale gelince de o muhabbet onu başka ilgilerden, başka alakalardan korur ve muhafaza eder. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere mümin boş işlerden alıkoyar. Müminin imanının güzelliği onun boş işlerden, malayaniden uzak durmasıdır buyurulduğu üzere imanı ne kadar kuvvetliyse o kadar malayani dediğimiz Allah ile meşguliyetin dışındaki fiillerden kendini korur. Ve meşru dairedeki fiilleri, hatta Allah'ın farz kıldığı ibadetleri veya müstahap kıldığı fiilleri veya sevap kazanacağı amelleri dahi aslında sadece ve sadece Allah için yapılır olur. Çoluğuyla çocuğuyla ilgilenir. Bunlar bana Allah'ın emanetidir. Bunları bana Allah gönderdi. Ona layık bir kul olarak yetiştireyim, emanete riayet edeyim, ahiret gününde de Allah'a yüz aklıyla varayım diye. Malını mülkünü arttırmaya gayret eder. Merhum Musa Efendimiz buyururdu muhterem dinleyenlerimiz. Görüşü değişir. Artık malıyla, mülküyle, ticaretiyle daha çok kazanayım, daha rahat, daha konforlu hayat yaşayayım, çoluğuma çocuğuma mal mülk bırakayım diye değil, daha çok hizmet edeyim, daha çok hayır yapayım, daha çok insanlara, Müslümanlara faydalı olayım diye ilgilenir. Aynı şekilde ibadetlerini yaparken de hep manevi terakkisini nazara alır. Artık cennet iştiyakı veya cehennem korkusundan da öteye geçerek Allah-u Teala Hazretlerini razı etme ve onun muhabbetini kazanma şevk ve dürtüsüyle amel etmeye başlar. Hasta bir kalbin belirtisi dörttür. Birincisi, taattan haz almaz. Yani ibadetten haz almaz. İkincisi, aziz ve celil olan Allah'tan korkmaz. Yani bir, farz olan ibadetleri, sünnet olan, vacip olan ibadetleri lezzet alarak yapamaz. İkincisi, Allah'tan korkmadığı için de tabii bunun neticesi günahlardan layıkıyla kaçınamaz hale gelir. Üçüncüsü, eşyaya ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü, dinlediği ilimden bir şey anlamaz. Çünkü maneviyat ilmi muhterem dinleyenler kulakla dinlenir ama kalple alınır ve sadırlarda neşv-i neva bulur. Burada çok müthiş bir sözü var Hazret'in. Bunu böyle bir hayat cümlemiz, modern tabiriyle hayat mottomuz haline getirmek lazım. Hani İmam-ı Şafii Hazretleri buyurur ya muhterem dinleyenler, Asr suresi için Kur'an-ı Kerim'de öyle bir sure-i azimdir ki başka hiçbir ayet inmese Asr suresi bir insan topluluğunun hidayetine ve cehennemden kurtuluşuna yeter diye. İşte adeta bu sözde öyle bir söz ki sadece bu sözün layıkıyla, şimdi okuyacağım sözün layıkıyla amel etse bir insan dünyası da mamur olur, ahireti de abad olur. Ne buyuruyor Hazret? Kulluk her koşulda onun senin Mevlan olması, senin de onun kulu olmandır. Tekrar okuyalım. Kulluk her koşulda onun senin Mevlan olması, senin de onun kulu olmandır. Yani önce bir zihnini diyor Hazret, ruhunu, kalbini, neyini olursa, aklına ne geliyorsa, senin iradeni, senin zevkini, senin beğenini, senin amelini sevk eden neyse oraya şunu bir kazı. Modern tabiriyle formatla. Nedir o? Sen Allah'ın kulusun kardeşim. O da senin Rabbin. Haşa, Allah senin ortağın değil. Haşa, Allah sana bir şeyler vermekle mükellef biri değil. Haşa, o sen sensin, ben de benim dediği nefsi emmarenin gibi bir varlık değil. Allah bizim Rabbimiz, biz de Allah'ın kuluyuz. O Seyyid-ül İstiğfar'da Resulullah Efendimizin dilinden dökülen o mübarek istiğfarda ne buyuruluyor? Başlangıçta bu motta ile başlıyor aslında. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente ve ene halakteni ve ene abdüke. Nedir o? Allah'ım sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Bitti. Bu cümle, yani Allah'ım sen benim Rabbimsin, beni sen yarattın, ben de senin kulunum cümlesi insanın dünyası ve ahireti için geçerli olacak bir cümle. Bu cümleye layıkıyla yaşanıldığı zaman zaten insan abd makamına çıkıveriyor. Her organın bir tevbesi vardır. Kalbin tevbesi haram olan arzulara niyetlenmekten vazgeçmek, gözün tevbesi mahremlere bakmamaktır. Elin tevbesi yasak olan şeylerden el etek çekmek, ayağın tevbesi günah işlenen yerlere gitmemektir. Kulağın tevbesi boş ve asılsız sözleri dinlemekten korunmaktır. Midenin tevbesi haram yemekten uzak durmak, cinsel organın tevbesi fuhuştan uzak durmaktır. Takva, dış yüzün günahlara ve iç yüzün boş şeylere bulaşmaması ve makamda Allah'la kaim olmandır. Yani takva, dış yüzüyle günahlardan uzak kılmaktır. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. İçinde de Allah'tan gayrı boş şeylerle ilgiyi, alakayı, muhabbeti kesmektir. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, muhterem dinleyenlerimiz, malum haliniz, Nakşibendi yolunun altın silsilesindeki büyüklerimizden biri. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin cümlemizi. Bu Nakşi yolunun esasları dediğimiz esasları teyit ve tespit eden bir büyük Allah dostu. İşte orada ruhsatları terk ve azimetle amel etmek bahsinde çok müthiş bir tespit yapıyor Hazret. Buyuruyor ki, ruhsatları terk demek, Allah-u Teala'nın bize verdiği şer'i kolaylıklardan vazgeçmek demek değildir diyor. Yani su bulamadın, teyemmüm edeceksin. Sefere çıktın, namazlarını kısaltarak kılacaksın. Hastalık hali var, ruhsatın var, orucunu kaza edebilirsin. Bunları terk et, tam tersi bunlara ifa etmek aslında kulluğun muktezası. Çünkü kul aciz. Burada bahsedilen ruhsatları terk, buyuruyor Hazret, mübahlardan el ayak çekmektir. Şimdi bugünün hastalıklarından biri de bu ilgi dağınıklığıyla, bu konsantrasyon dağınıklığıyla muhterem dinleyenlerimiz, her birimizin, kendi nefsime söyleyeyim, sizleri tenzih edeyim, mübahlar deryasına dalıp boğulup gitmemiz. Akşamın geç vakitlerine kadar mala yani muhabbet meclisleri, televizyon, şunlar, bunlar, haramları zaten saymıyorum. Haramdan her Müslüman kaçacak, o ayrı mesele. Ama şöyle bir fiil var, Bu haram değil ki deyip işlemek. Ama mübah evet, fakat senin kalbini, senin vaktini, senin ilgini, senin modern tabiriyle konsantrasyonunu alıp götürüyor. İşte Hazret buyuruyor ki takvanın iç yüzü boş şeylere bulaşmamaktır. İç yüzünün boş şeylere bulaşmamasıdır daha doğrusu. Ve makam da Allah'la kaim olmandır. Murakabe hakkın seçtiğini tercih etmektir. Eğer sende hayır namına zerre kadar bir şey vücuda gelirse göz ucuyla dahi ona itibar etme. Onu hakkın lütfu olarak gör. Kendi işin olarak bilme. Gerek dünyaya, gerekse önemsiz sayılan diğer şeylere iltifat etme. Elini bundan da çek ve ele tek çekmede kendini arada görme. Yani bunları terk et ama terk ederken terk ettiğindeki fazileti de terk et. Ne buyuruyordu Şah-ı Nakşibend Hazretleri? Yolumuzun esası çağrı terktir. Yani dört terke dayanır. Terki dünya, terki ahiret, terki ukba, terki hesti ve terki terk. En netice bütün terk ettiklerinin sende oluşturabileceği o terk etme faziletini de terk. Hiçbir şeyin kalmasın ve Allah'la kaim ol sadece. Tevekkül, çok sayıdaki Rabbin itaatinden çıkıp bir tek Rabbin itaatiyle meşgul olmak ve sebeplerle olan ilgiyi kesmektir. İlahilik sıfatının dışına çıkmak, kendini kulluk sıfatı içinde tutmak ve bundan da zevk almaktır. Ne demek bu? Tevekkül yanlış bir şey mi? Hayır. Fakat şu unutulmamalıdır ki, tedbir ile tevekkül farklı azaların amelleridir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum muhterem dinleyenler. Tedbir, akılla başlayan, vücudun azalarıyla neticelenen bedenin fiilidir. Ve vaciptir. Ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Kendisine, ya Resulallah, devemi bir kaza mı bağlayayım yoksa Allah'a tevekkül mü edeyim diye soran bir sahabeye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, önce sağlam bir kaza bağla, sonra tevekkül et buyurmuşlardır. Dolayısıyla tedbir reddedilmez, tam tersi tavsiye edilir. Aklın gereğidir. Aklı maaş dediğimiz bu dünyada bize lazım olan aklın bir gereğidir. Ama tevekküle de mani değildir. Tevekkül de tedbire mani değildir. Peki tevekkül neyin fiilidir? Tevekkül kalbin fiilidir. Tevekkül kalbin halidir. Tevekkül şudur ki zor olanı da zaten budur. Aklın gerektirdiği bütün tedbirleri zahiri bütün imkanlarla almak ama netice için o imkanlarla alınan fiziki tedbirlere değil Allah'a güvenmektir. Hasta olduk. Bulabildiğimiz en iyi doktora gitmek tedbirdir. Onun verdiği ilaçları en iyi şekilde almak tedbirdir. Ama buna mukabil kul şifanın Allah'tan geleceğini bilmelidir ve şifayı doktordan veya ilaçtan değil, Hak'tan beklemelidir. Nasıl ki şifa Allah'tan deyip doktora gitmemek, ilaç almamak, rızık Allah'tan deyip dünyevi bir maişet teminiyle meşgul olmamak, ilim Allah'tan deyip ilim tahsilinin sıkıntılarına katlanmayıp yan gelip yatmak uygun değilse, rızık için dükkan açtıktan sonra, şifa için doktora gidip ilaç aldıktan sonra, ilim için de ilmin sıkıntılarına katlanıp ders halkalarında dirsek çürüttükten sonra, ilmi kitaptan hocadan, şifayı doktordan ilaçtan, rızkı da müşteriden ve dükkandan bilmek de sıkıntılıdır. Allah muhafaza. Muhterem dinleyenlerimiz, bu haftaki beraberliğimiz de burada sona eriyor inşallah. Süremiz neticesinde Zünnun-u Mısri Hazretlerinin sözlerine önümüzdeki hafta Allah ömür verirse devam edelim. Tabi her biri ciltlerce eser yazmayı gerektiren belki de sözler. Bu kardeşiniz kendi nakıs aklı ve ilmiyle gönlüme ve aklıma düşenleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de hep söylüyorum, hüccetimiz Veda Haccı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin o sahabe-i kiram hazeratına buyurduğu bir söz. O söz de şudur ki, burada bulunanlar benden duyduklarını burada olmayanlara nakletsin. Ola ki onu duyanlar bunu burada duyanlardan daha iyi amel ederler mealinde. İnşallah sizler bu sözleri bizden duyduktan sonra fakir kardeşinizin anladığından daha iyi anlar, amel ettiğinden daha iyi amel edersiniz. Biz de gene Resulullah Efendimizin buyurduğu üzere kim bir hayra vesile olursa onu işlemiş gibidir. Hükmü gereğince Allah'ın o sonsuz ve sınırsız rahmet deryasından nasipleniriz efendim. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.